Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asist başlıyor. Başlıyor. Milyoner, bahsin ilk adresi. Milyoner.
Değerli Radyo Spor dinleyenleri, saatlerimiz 1'i gösterirken ben Deniz Aksoy, Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asist programının tam olarak 26. bölümüyle karşınızdayım. Şahane bir hafta geçirdik. Umarım hepiniz aynı şekilde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmişsinizdir. Yani geçtiğimiz hafta salıdan beri sonuçta sizlerle buluşamıyoruz. Bu geçtiğimiz hafta yani basketbol adına herhalde yılın, şöyle söyleyeyim, sezonun en heyecanlı ve en keyifli haftalarının başında geliyor bence. Tüm takımlar olarak, özellikle Euroleague adına inanılmaz heyecanlı bir haftaydı. Çift maç haftası, playoff'tan önceki ve son çift maç haftasıydı. Yani her maç ayrı bir keyifti, her maç ayrı zevkliydi. Şimdi bol bol basketbol konuşacağız. Geçtiğimiz haftaya dair olan maçları konuşacağız. Eğer bana sorularınız varsa veya yorumlarınız olursa Radyo Spor'a mesaj atabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarına, Twitter'dan Aksoy Deniz, Instagram'dan da Deniz Aksoy hesabına sorularınızı yollayabilirsiniz. Şimdi geçen haftanın çift maç haftasını, yani ilk maç sonuçlarıyla bence başlayalım. Zenit CSKA Moskova maçı gerçekleşti. Mike James'in kadro dışı kaldığı, ki geçtiğimiz hafta Samet'le, yani Teknik Faal.com'un yöneticilerinden bir tanesiyle biz zaten bu konuyu bayağı konuşmuştuk. Mike James problemi, CSKA'nın başına gelen olaylar, sakatlıklar vesaire. CSKA Mike James'siz bir CSKA olarak çift maç haftasını tamamladı ve aslında dünkü oynanan VTB, yani oradaki kendi yerelliklerinin maçlarını da tamamladılar Mike James'siz, ki lider ve star oyuncusuz tamamladılar. Dün Zenit'e yenildiler. Fakat ilk maç, yani çift maç haftasının ilk maçında Zenit'e karşı CSKA Moskova 86-74'lük skorla galibiyeti elde etti St. Petersburg'da. Diğer maçımıza geçelim ki yüzlerimizin güldüğü bir maç oldu bu maç. Real Madrid Anadolu Efes maçı. 83-108'lik skorla Türk temsilcimiz Anadolu Efes Real Madrid'i deplasmanda mağlup etmeyi başardı ve çok farklı bir galibiyetti. Çok güzel bir galibiyetti. Gerçekten basketbol adına müthiş bir galibiyet aldık. Hem bizler için hem tüm herhalde Efes oyuncuları için bir motivasyon ve özgüven ve kendilerini savunmada kanıtladıkları bir maç oldu bu. Kızılyıldız Armani Milano maçı. 72-93'lük skorla Armani Milano deplasmanda, yani Belgrad'da Kızılyıldız'ı mağlup etmeyi başardı. Zagris Kaunas Alba Berlin maçı. 96-86'lık skorla Zagris'in galibiyetiyle sonuçlandı bu maçta. Panathinaikos Baskonya maçı. 82-97'lik skorla Baskonya Panathinaikos'u mağlup etti, ki bu da müthiş bir maçtı. Yani izlemek, ya Baskonya gerçekten, Ergin Hoca da söylemişti, Ergin Ataman da söyledi, Baskonya ile eşleşmek istemem dedi. Hatta Fenerbahçe için aynısını söyledi ama Baskonya, yani Fenerbahçe ile tabii ki eşleşmek istememesi anlaşılır bir şey, ama Baskonya ile daha da anlaşılır, çünkü Baskonya inanılmaz bir takım. Yani Polonara'sı, Henry'si, ya müthiş bir takımlar. Tabii bakalım neler olacak bu hafta Baskonya adına. Orayı zaten programımızın sonuna doğru konuşacağız. Ama Baskonya şahane bir performans sergiliyor. 97-82'lik skorla Atina'da Panathinaikos'u yendi. Haftanın ilk daha doğrusu geçtiğimiz haftanın çift maç haftasının ilk maçlarındaki en şaşırtan sonuç ve galibiyet. Maccabi Tel Aviv Barcelona maçı. 99-94'lük skorla Maccabi Barcelona'yı kendi evlerinde mağlup etmeyi başardı. Maccabi'yi tebrik ediyorum. Müthiş bir, yani inanılmaz bir performans sergilediler bu maçta. Ama tabii ki onların da şansları yok playoff adına, yani playoff için. Ya Maccabi böyle her sezon yenileniyor. Her sezon kadrolar yenileniyor. Koçlar geliyor, koçlar gidiyor. Oyuncular da aynı şekilde. Veya Scottie Wilbeck'in her sene daha da kendini kanıtlayacağını önceden belirtmek istiyor. Diyor belki bazı röportajlarıyla veya hareketleriyle, özellikle Fenerbahçe deplasmanlarında ki yaptığı hareketlerle, ama yani olmayan bir şey var Maccabi Tel Aviv adına. Bakalım seneye nasıl bir, yani önümüzdeki sezon düşünüyorum şimdi, playoff sıralamasına kalamayan takımlar için. Maccabi de bu takımların başında geliyor. Önümüzdeki sezon Euroleague'de veya yani kendi takımları adına nasıl bir kadro kuracaklarını gerçekten çok merak ediyorum Maccabi'nin. Çünkü İsrail taraftarı, Tel Aviv seyircisi, Maccabi'yi destekleyenler gerçekten Maccabi'de. Çünkü Maccabi'nin yani 7 sezon önceye gidelim, aldığı galibiyet, aldığı Final Four şampiyonluğu, David Blatt'le olan takım. Yani müthiş bir takımda. Tyrese Rice vardı takımda. Daha dün gibi hatırlıyorum çünkü o finalde ben de vardım. Maccabi gerçekten basketbol adına, hele ki döneminin Nokia Arenası'nda oynanılan maçlarda yani müthiş basketbol seyircisi olan, müthiş basketbol kültürü olan bir takım ve bence gerçekten playoff'u hak eden bir basketbol kültürüne sahip. Aynı şekilde tabii ki Panathinaikos, Olympiakos da aynı şekilde ama ki Jagris Kaunas da öyle. Yani Euroleague yeni bir takım değil Maccabi, onu söylemeye çalışıyorum ama sürekli yenilenen bir takım içinde. Bakalım Maccabi Tel Aviv için, yani sadece önümüzdeki sezon nasıl bir Maccabi Tel Aviv göreceğiz, onu merak ediyorum. Diğer maçımıza geçelim. Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı. Bu maç için öncesinde herkes ya Bayern Münih maalesef galiba Fenerbahçe Beko'yu yenecek şeklinde konuşuyordu. Ben de herkese şunu söylüyordum. Hayır, Fenerbahçe Beko Münih deplasmanından galibiyetle dönecek ki gerçekten öyle oldu. Tebrik ediyorum Fenerbahçe Beko'yu, Türk temsilcimizi. 77-68'lik skorla Bayern Münih'i mağlup etmeyi başardı Fenerbahçe Beko. Yani birazdan Fenerbahçe Beko'nun başına gelen talihsiz olayı da tabii ki konuşacağız. Özellikle Fenerbahçe Beko ve özellikle Jan Veseli'nin maalesef başına gelen, yani o pozisyonu kaç defa izledim ve izleyemedim. Gerçekten Allah'tan acil şifa diliyorum Jan Veseli'ye. Çünkü yani bir an önce toparlamasını diliyorum. Gerçekten bir an önce toparlamasını diliyorum. Çünkü çok kötü bir yani görünen kötü bir sakatlıktı. Fakat doktorlar açıklama yaptı. 1-2 hafta içinde tekrardan hani açıklama yapacağız sakatlığıyla alakalı şeklinde. Şu anda tedavi sürecinde ve oynamayacak şeklinde açıklamaları vardı. Ama bakalım neler gösterecek. Umarım bir an önce toparlar ve Fenerbahçe Beko'muzu Final Four'a taşıyan bir yani şöyle söyleyeyim, oyuncuların başında gelir Jan Veseli. Kimki Moskova Asver maçı şahane bir son. Şahane bir son. Yani öyle söyleyeyim bu maç adına. Gerçekten maçı izledim. Ailemle ben beraber izledik hatta hepimiz. Yani annem, babam, ben. Üçümüz de şu şekildeydik. Evet, kim ki yenecek, kim, yani kim kinin yenmesini istedik. Gerçekten ben çok istiyordum. 87-85'lik skorla Kim Ki Asveli kendi evinde mağlup etmeyi başardı. Tebrik ediyorum Kim Ki'yi, Alexi Şved'i ve tüm diğer oyuncuları. O şekilde söyleyeyim artık, nasıl söyleyeyim yani. Yani güzel bir, tabii ki İçinde çok rahat bir takım değiller. Bu çok anlaşılır bir şey zaten. İçinde çok mutlu bir, içeride çok mutlu bir takım değiller ama böyle galibiyetler gelince bizim bile yüzümüz gülüyor Kim Ki adına. Ama Kim Ki tabii ki çok kötü bir sezon geçirdi. Onun da altını çizelim. Valencia Olympiakos maçı. Enteresan bir skor. Bu skoru da beklemiyordum. Yani Olympiakos şu anda bir iddiası yok. Playoff'a kalamayacak ama 88-79'luk skorla Olympiakos Valencia'yı yendi ve Valencia için çok kritik bir mağlubiyet oldu bu. Bu haftanın zaten İspanya'daki oynanacak Valencia maçı çok önemli bir maç. Yani şöyle söyleyeyim, Valencia maçı derken Valencia'nın çünkü konuğu Baskonya olacak 8 Nisan'da. Çok çok önemli bir maç. Çift maç haftasının ikinci maçlarına geçeceğiz. Fakat öncesinde kısa bir aramız var. Aradan sonra sizlerleyiz.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asis devam ediyor. Devam, devam. Milyoner, bahsin ilk adresi. Milyoner.
Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta oynanan çift maç haftasının ikinci maçlarıyla sizlerleyiz. Baskonya Anadolu Efes maçıyla bence başlayalım skor okumalarına. Yani inanılmaz bir maçtı. Zaten Anadolu Efes adına sayı rekoru kırdığı sezondaki maçı oldu. Çünkü 111 sayı kaydettik. 111-101'lik skorla muhteşem bir maç oldu. Yani izlemekten artık hopladık zıpladık evde. Tekrardan, çünkü ben, annem, babam evde sürekli böyle maçları takip ettiğimiz için artık hepimiz o yani Baskonya maçında koltuktan kalkıyoruz oraya, birimiz diğer uca, diğerimiz Allah ne oldu, ne olacak, hayır Baskonya almasın şeklinde inanılmaz bir heyecanla bu maçı takip ettik ki diğer maçları da öyle, ama bu maç kadar yani bu maçın heyecan seviyesiyle aynı heyecan seviyesi duyduğumuz diğer maçta Panathinaikos Armani Milano maçı oldu. Şimdi birazdan ona geçeceğim. Fakat Anadolu Efes Baskonya karşısında gerçekten çok önemli bir performans sergiledi. Şöyle ya yani basketbol adına, kaliteli basketbol adına özellikle Shane Larkin müthişti. Yani drive'larıyla, üçlükleriyle, her şeyle, savunmasıyla, her şeyle çok çok iyiydi. Sertaç Şanlı da aynı şekilde, Kurnoslav Simon da aynı şekilde. Yani, Anadolu Efes ve oyuncular ve Ergin Ataman bizlere müthiş bir performans sergilediler, müthiş bir maç izlettiler. Anadolu Efes gerçekten bu sezonun favorilerinin başında geliyor. Evet, 111-101'lik skorla Anadolu Efes Baskonya'da, Baskonya deplasmanında Baskonya'yı mağlup etmeyi başardı. Gerçekten eğer izlemediyseniz tavsiye ederim. Yani çok keyifli bir maç. İzlemenizi öneririm Anadolu Efes Baskonya maçını. Bir diğer maçta izlemenizi önereceğim. Yani inanılmaz bir maçtı. Uzatmaya gitti. Uzatma 20 sayı gerideydi Panathinaikos. Sonra uzatmaya gitti. Mario Hezonja'nın büyük bir katkısı vardı tabii ki o skor farkını kapamakta. Ama Panathinaikos Armani Milano karşısında Atina'da, OAKA Arena'da 86-83'lük skorla Olimpia Milano'yu yenmeyi başardı. Tebrik ediyorum Panathinaikos'u. Hatta maçtan sonraki günde Nemanja Nedović'le ben bir röportaj yaptım. Kendisi gerçi sadece 3 sayı kaydetmişti ama yani Panathinaikos adına ona da söyledim. Gerçekten yani keşke şu performansı böyle biraz daha... Gerçi şöyle bir şey de oldu Panathinaikos adına. Koç değişikliği oldu, sakatlıklar oldu, transfer oldu. Yani baya değişiklikler oldu Panathinaikos adına ama bu performansı, Milano'ya karşı oynadıkları, evlerindeki oynadıkları bu performansı keşke daha önceden sergileselerdi. Panathinaikos da müthiş bir yani müthiş bir maç izletti bizlere. Aynı şekilde Armani Milano'da tabii ki çok çekişmeli bir maçtı. Uzatmaya da gitti ama 86-83 üçlük skorla Panathinaikos Armani Milano'yu yendi. İnanılmaz heyecanlıydı. o maçı da yani aynı heyecanla izledim. Anadolu Efes Baskonya maçındaki heyecanım kadar. O maça da aynı şekilde bir heyecan duydum. Ve Panathinaikos'un yenmesini istiyordum ki Olimpia Milano'yu da ben içten içe desteklerim. Bunu zaten herkes bilir. Milano'da yaşadığım o 8-9 yıl boyunca zaten orada bir geçenlerde hatta 2 hafta önce ben Begüm'ü konuk almıştım. Münih'te yaşıyor. DAZN'da çalışan yine aynı sektörden aynı mesleği yaptığım arkadaşım. Begüm'le de konuşmuştuk hatta. Begüm de söylemişti Radyo Spor'da bu programda. Şunu demişti yani ben Fenerbahçe taraftarıyım dedi ama Bayern Münih'te yani Münih'te yaşamıyorum. O yüzden Münih'te yaşadığım için zaten burada Türkçe konuştum. Tek insan telefonda annem, babam ve arkadaşlarım ve yani akrabalarım dedi ve burada ben zaten öyle bir buraya ait olduğuma dair bir duygu hissediyorum ki burayla alakalı bir öyle bir bağım var ki o yüzden ben de tabii ki yani isterseniz Bayern Münih'i de destekliyorum demişti. O da aynı şekilde benim için de geçer çünkü bazı insanlara çok garip geliyor böyle Milano'ya karşı duyduğum o duygu veya destekleme şeklim. Çünkü ben Milano'da yaşadım. Milano için çalıştım. Emporio Armani için çalıştım yani basın olarak. O yüzden de ben de Milano'yu destekliyorum. Bu maçta desteklemedim. Bu maçta gerçekten Panathinaikos'u desteklediğim bir maç olmuştu bu maç. Tebrik ediyorum Panathinaikos'u tekrardan. Bayern Münih-Jagris Kaunas maçı. Şimdi bu maça dair maç sonundaki Andrei Trinkieri'nin açıklamasını mı söyleyeyim? Veya Lucic mi diyeyim bu maçın adına? Veya oynanan gerçekten o rekabet duygusunun olduğu ve bunu gerçekten çok hissettiğimiz bir maç mı diyeyim bilemiyorum. Hepsini de söyleyebilirim aslında. 71-70'lik skorla Bayern Münih tarih yazdı ve playofflara kaldı. Alman basketbolu adına çok önemli, Bayern Münih adına çok önemli bir iş gerçekleştirdiler. Bayern Münih 71, Žalgiris Kaunas da 70'lik skorla bu maç sona erdi ve sona erdikten sonra da Andre Trinkieri'nin şahane bir açıklaması oldu. Birazdan zaten maç analizleri yaparken onları da sizlere aktaracağım. Kızıl Yıldız Maccabi maçı 76-64'lük skorla herhalde Barcelona'dan sonra çok yorgun olan bir Maccabi vardı diye düşünüyorum bu maç için. 76-64'lük skorla Kızıl Yıldız Maccabi'yi mağlup etmeyi başardı. Alba Berlin Valencia maçı 86-90'lık skorla yani Alba Berlin tabii ki diğer maçta da çift maç haftasının ilk maçında da mağlubiyet almıştı ama burada da 90-86 skorla kendi evinde Valencia'ya yenildi. CSKA Moskova kimki maçı? Mike James'siz bir CSKA ama güçlü bir CSKA, takım içinde mutlu bir CSKA. Gerçekten mutlu olduklarını görebiliyorum. Belki biraz da duyuyorumdur ama gerçekten görebiliyorum. Takım içinde ayrı bir enerji var. Zaten CSKA'nın sosyal medya hesaplarını da böyle bir göz gezdirirseniz onu hissedebiliyorsunuz. Enteresan bir kimya var orada anlayamadığımız. Mike James'in gidişinden sonra bir mutluluk var. Hem koçta hem de takım arkadaşlarında. 97-72'lik skorla Kimki'yi mağlup etmeyi başardı CSKA kendi evinde. Zenit Asvel maçı 87-53'lük skorla Asvel'in hücumda çok zayıf ve yetersiz kaldığı bu maçta Zenit 87 sayı kaydetti ve galibiyeti kendilerine getirdiler. Fenerbahçe Beko Barcelona maçı. Yani çok talihsiz olayların olduğu maç. Barcelona'nın yani bazı tabii ki şimdi basketbol izleyicileri basketbol izleyicilerinin bir kısmı gerçekten Barcelona çok çirkin hareketler sergilenen bir maç oynadı şeklinde yorum yapıyor. Bazıları da normal bir şekilde basketbol oynadılar. Yan Veseli'nin sakatlığını buna bağlamayalım şeklinde yorum yapıyorlar. Fakat ben kesinlikle son söylenilen örneğe katılmıyorum. Bence de biraz hoş olmayan, hatta Guduric'de çok güzel bir video var. O videoyu da bulursanız izlemenizi öneririm. Guduric bu arada mola alınmamış ve sahada, yani maç oynanırken Sarunas Yasikevicius oyuncularına işte taktik veriyor. Tahtaya bir şeyler çiziyor falan filan. Oyuncular birlikte konuşuyorlar, toplanıyorlar. Planlamalar yapılıyor. Küçük bir esna bu arada dediğim de yani 7-8 saniyedir. Guduric de yanlarına gidiyor. Sarunas Yasikevicius böyle Guduric'i eliyle kovar şeklinde bir hareket yapıyor. Diyor ki ben buradayım, sahanın istediğim yerinde olabilirim, olamaz mıyım? Oradan hakem geliyor, yok lütfen ama çekil, kenara çek falan. Ya o maçta enteresan hem hakem tutumu hem yani hoşuma gitmeyen Barcelona'nın hareketleri olduğunu söyleyebilirim. bir basından bir olarak bir de bir kadın izleyici olarak da aslında bu yorumu yapmam lazım. Fenerbahçe taraftarlarının da söylediklerine katılıyorum. Bence de çok güzel olmayan şeylerin olduğu bir maç oldu. Yan Veseli'nin sakatlığı çok kötüydü ve bence bilerek yapıldı demek istemiyorum ama ona yakın bir şey. Artık anlayan anladı. Çok şeyde keskin de konuşmak istemiyorum bu konuyla alakalı ama bir an önce umarım ki toparlar. Bir an önce iyileşir ve sahalara geri döner Yan Veseli. 82-73'lük skorla Barcelona Fenerbahçe'yi Ülker Arena'da maalesef mağlup etti. Maalesef diyorum. Talihsiz oldu. Bakalım bu haftaki Real Madrid maçı gerçekten bizler için çok önemli. Gerçekten çok çok önemli bir maç. Gerçi garantili playoff ama yine de önemli bir maç. Real Madrid'i yenelim diyorum. Real Madrid Olympiakos maçına gelelim. 72-63'lük skorla Real Madrid Olympiakos'u mağlup etmeyi başardı kendi evlerinde. Şimdi sıralama önümde. Sıralamayı önce sizlere okuyayım. Çünkü birkaç kişi araba kullanıyor, sıralama ne vaziyette lütfen yazar mısın şeklinde mesaj atmış. Şimdi Barcelona birinci zaten kesinleştirdi yerlerini playoff sıralamasında. CSKA ikinci, Anadolu Efes 3, Armani Milano 4, Fenerbahçe Beko 5, Bayern Münih 6. sırada. Şimdi 7'de bunlar bu arada herkes kesinleştirdi playoff. Playoff'u garantileyen takımları okudum. Şimdi 7. sırada Real Madrid ki bu hafta onlar için de çok önemli bir maç. Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları olan bu maç, yani bu haftanın maçı çok çok önemli Real Madrid için. Real Madrid 7. sırada, Zenit 8. sırada, Baskonya Valencia'ya, Baskonya 9, Valencia 10. Şimdi bu son 4 okuduğum takım için her an her şey olabilir vaziyetinde. Çok önemli maçlar, çok kritik maçlar bu son 4 takım için. Bakalım bu hafta neler olacak. Haftanın maçlarını program bitimine doğru okuyacağım ve biraz da tahminlerde bulunacağım. Şimdi CSKA Moskova dedik çünkü geçen haftanın çok konuşuldu. Bana mesajlar geldi, yorumlar geldi. Yorumların çoğu şu şekilde. Ya çoğu derken gerçekten ben de garipsedim değil de yani katılmadığım yorumlar var. Şimdi Mike James Fenerbahçe'ye gelsin yazanlar var. Mike James Fenerbahçe'ye gelmesin arkadaşlar. Mike James Fenerbahçe'ye gelmesin. Çünkü Mike James'i biz Fenerbahçe'de yani şöyle bir şey aslında o çok farklı bir dinamik var orada yani. Çok farklı bir iş var orada. Ya Mike James Fenerbahçe'ye gelecek ve gerçekten taraftar. Çünkü Mike James ilgiyi seven bir oyuncu. Mike James pohpohlanmayı seven bir oyuncu. Sürekli güler yüzlü olmak lazım Mike James'in karşısında. Sürekli Mike James'in dediklerine evet demek lazım herhalde. Bunu tabii ki bilmiyorum ben, sizlerin bilmediği gibi ben de bilmiyorum ama yani Itudis'le aralarında olan bu sorunlardan da yola çıkarak bunu söylüyorum. Veya son sosyal medyaya düşen Unix kazan VTB maçındaki o aradaki olan video sosyal medyaya da düştü, çok da konuşuldu. Hatta o videodan sonra Mike James şu anda zaten Amerika'ya geri döndü. Kadro dışı kaldıktan sonra diyelim. Şimdi oralardan yola çıkarak ya gerçekten Mike James, çünkü Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe Beko taraftarı, ki bu Fenerbahçe hem futbolda geçerli, hem basketbolda, hem voleybolda, her türlü branşında Fenerbahçe camiası bir oyuncu geldiğinde gerçekten onu benimsiyorlar. Onları aileden biriymiş gibi görüyorlar. Şimdi CSKA'da da böyle bir durum tabii ki var ama Fenerbahçe'de olduğu kadar yok. Yani bence Avrupa'nın hiçbir yerinde Partizan, Olympiakos, Panathinaikos ve Kızılyıldız'ı ve Žalgiris'i geçelim. Yani bu Fenerbahçe ne kadar yukarıdaysa diğer takımlar da bence o kadar aşağıda. Bu konuyla alakalı diyorum tabii ki. Sahiplenme duygusu olarak bunu söylüyorum. Şimdi Mike James gelirse Fenerbahçe'ye, çünkü gerçekten bana çok yazan oldu bunu ve ben bunu anlamıyorum. Fenerbahçe'ye gelirse ya gerçekten çok mutlu olacak, çok inanılmaz formda olacak. Koçla çok iyi anlaşması lazım tabii ki ve koçun Mike James'i sürekli pohpohlaması lazım falan filan. Bunlar olursa çok iyi olur. Ama şöyle bir durumda zaten Nando De Colo var, Guduric var. Keyfi yerinde, huzuru yerinde bir, yani ve senin sakatlığından öncesi için konuşuyorum tabii ki bunu ama keyfi yerinde, huzuru yerinde ve mutlu aile olmuş bir Fenerbahçe beko varken zaten Mike James'e gerek yok. Zaten Euroleague oynandığı sürece Mike James CSKA Moskova'dan herhangi bir Euroleague takımına gidemez. Bu sezon için söylüyorum. Bu tamamen artık kesinleşmiş bir şey. Mike James CSKA'da kontratı bulunduğu için ve kadro dışı da kaldığı için hiçbir şekilde başka bir Euroleague takımında bu sezon forma giyemez. Yani NBA zaten Amerika'ya dönmesinin nedeni NBA'deki şansını deneyecek şu anda. Ki Andrei Vatutin de, yani CSKA'nın başkanı da buna izin verdi. Zaten Itudis'in canına minnet. Yani yollamak. Dün aldıkları VTB liginde dün Zenit'e karşı, Zenit deplasmanında oynadılar. Yenildiler. Zenit'e karşı mağlubiyeti aldılar. Ama CSKA'nın ben playoff'ta yine güçlü bir CSKA olacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncular gerçekten mutlu. Nedenini bilmiyorum. Mutlu bir oyuncu tablosu görüyorum. Mutlu bir koç görüyorum. Momentumu daha arkalarına almış bir takım görüyorum ben CSKA Moskova'da. Hem Zenit'e karşı oynanan Euroleague maçında hem de Kimki'ye karşı oynanan Euroleague maçında. Yani saha kimyaları daha oturmuş bir CSKA var. Mike James'iz. Nedeni nedir bilinmez. Ne onu biz bilebiliriz. Yani CSKA dışında kimse bunu tabii ki bilemez. Şimdi Vatutin'in mesaj geldi. Vatutin ne şekilde açıklama yaptı şeklinde. Vatutin'in açıklaması şimdi şu şekilde, hemen size okuyorum bir saniye. Vatutin Rus basına açıklama yaptı ve açıklama şu şekilde, yani Türkçe okuyorum. Maalesef Mike James ile bir ortak nokta bulmak şimdilik mümkün gözükmüyor. Mike'ın CSKA'daki ilk sezonu bize hiçbir zorluk yaşatmamıştı. O yüzden 3 yıllık yeni kontrat imzalamıştık. Bu sezon kulüp işbirliğini başarılı kılmak ve sonuç almak için mümkün olan her şeyi yaptı. Ortaya çıkan sorunlar çözülemiyor. Biz de işleri kendi elimize almaya karar verdik. Fakat takımda istikrarı oluşturma konusunda başarısız olduk. Itudis deneyimli, bilgili ve takım kurma konusunda kendi bakış açısı olan bir koç. Ayrıca sonuçlara dair bir sorumluluk alıyor. Teknik ekibe göre Mike'ın kadro dışı bırakılması kararı takımın çıkarı için verildi ve her şeyin yolunda gideceğine inanıyoruz. Aynı zamanda Mike'ı şeytanlaştırmaya da gerek yok. Harika bir basketbolcu ve birçok kez maçları almış, izleyicileri büyülemiş bir oyuncu. Fakat durum çözümü olmayan bir ayrılık halini aldı. Maalesef bunu çözüme kavuşturmak mümkün değil. Çok üzücü tabii ama bunu kabullenip mucize beklememek daha doğru olur şeklinde açıklama yapmış Andrei Vatutin. Şimdi biz geçen hafta Samet'le de bunu konuştuk. Yani konuğumla da konuştuk. Hatta bunlar olmadan önce sadece kadro dışı kalmıştı ve Rusya'daydı kendisi. Biz şu şekilde bir yani düşünceye vardık. Mike James bu sezon tamamen Mike James'in yani bu sezon CSKA Moskova sayfası kapandı şeklinde biz yani biz öyle düşündük ve galiba arkadaşlar gerçekten öyle oluyor. Bu sezon Mike James'i CSKA'da göremeyeceğiz. Zaten kendisi de Amerika'ya gitmiş. NBA'de şimdi şansını deneyecek. Umarız bulur. Umarız o da çünkü çok gerçekten çok yani üstün bir oyuncu. Yani üstün demek bence en ideal sözcük Mike James için. Bakalım neler olacak. CSKA tabii ki ben güçlü bir CSKA izleyeceğimizi düşünüyorum playoff'ta. Barcelona için Barcelona iyi bir basketbol oynuyor. Çok çok iyi basketbol oynuyor. Ama ben Barcelona'nın hala şampiyon olacağını her bölüm söyledim. Her bölümde söyleyeceğim. Barcelona'nın şampiyon olacağını ben hiçbir şekilde düşünmüyorum. Anadolu Efes müthiş bir basketbol sergiliyor. Yan Veseli umarım bir an önce geri döner. Gerçekten bir an önce sağlığına kavuşur, geri döner. Ama Yan Veseli'siz de çok iyi bir Fenerbahçe Beko izleyeceğimize inanıyorum, düşünüyorum, istiyorum. Fenerbahçe Beko da çünkü yani müthiş Gudur için dönüşünden sonra müthiş galibiyetler, müthiş maçlar, inanılmaz kaliteli bir basketbol izletti bize. Hem Fenerbahçe Beko oyuncuları hem de Igor Kokoşkov. Şahane basketbol izliyoruz ki taraftarsız. Bu basketbol bir de Fenerbahçe taraftarı arenada olsa nasıl olur? Artık onu aklım almıyor. Umarım alır. Umarım taraftar artık arenaya girebilir. Umarım sağlığımıza geri yani eski döneme geri döneriz. Bu Covid'den önceki döneme de maçlar taraftarlı bir şekilde oynanır. Çünkü Fenerbahçe Beko oyuncuları, yeni gelen oyuncular daha taraftarların tadına varamadılar. Yani daha taraftarlı o arenanın büyülü atmosferini yaşayamadılar. Bakalım neler olacak. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrardan sizlerleyiz.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asis devam ediyor. Milyoner bahsin ilk adresi.
Değerli Radyo Spor dinleyenleri, Bilyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la asist kaldığı yerden devam ediyor. En son Fenerbahçe için yorum yaptım. Şimdi Armani Milano'nun bu hafta tabii ki yani sıralamadaki yeri için Anadolu Efes maçında çok ciddi bir önlemler alarak sahaya çıkacağını düşünüyorum ben Armani Milano'nun Anadolu Efes maçı için. Fakat aynı şekilde Anadolu Efes'in de Armani Milano'ya büyük bir özgüvenle savunması yani savunma olarak çok iyi bir Anadolu Efes izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu cuma gerçekleşecek olan maçta. Armani Milano'nun da tabii ki Ettore Messina'nın da ve oyuncuların da alacağı tedbirlerin zaten savunmaya karşı çünkü savunmaya yönelik tedbirler olacağını biliyorum. Çünkü müthiş bir savunma sergiliyoruz son herhalde bir aydır. Ama en büyük savunmayı herhalde son Real Madrid maçında sergiledik. Gerçekten müthişti. Ben iki takımın da önemli yani bu maç bence haftanın o kadar güzel maçı var ki şimdi haftanın maçı diyemiyorum çünkü bu haftaki maçlar da inanılmaz maçlar. Ya en son okuyacaktım ama şimdi bir okuyayım. Şimdi CSKA Moskova Asvel maçı var. Güzel maç olacaktır. Yani öyle inanılmaz diyemiyorum bu maç için ama Zalgiris Kaunas Panathinaikos maçı. Ben Panathinaikos'un da geçen hafta o aldığı güçle Milano'ya karşı o aldığı galibiyetten sonraki o güçle Zalgiris deplasmanına farklı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Çok kaliteli bir basketbol izleyeceğimizi düşünüyorum bu maçta. 8 Nisan'da gerçekleşecek, oynanacak olan bu maçta. Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı. Haftanın favori maçım diyebilirim bu maç için. Çünkü Real Madrid savaşması gerekiyor. Yani Real Madrid'in bu maçta galibiyet için savaşması gerekiyor. Fenerbahçe Beko'nun Yan Veseli'siz nasıl bir Fenerbahçe Beko izleyeceğimizi bence göstereceği bir maç olacak bu Fenerbahçe Beko maçı. Ve ya bu maç müthiş bir maç olacak. Bu maçı hatta şöyle ben de elimde kalemimle şöyle bir yıldız yapayım. Maç tahminlerini bu arada program sonuna işte tekrar mesajlar geliyor. Maç tahminleri program sonu olacak. Şu anda sadece bir maçlara bir göz atalım şeklinde okuyorum maç. Alba Berlin Kızıl Yıldız maçı var. Alba Berlin bu haftayı böyle boynu bükük bir şekilde geçirdi aldığı mağlubiyetlerden dolayı ama Kızıl Yıldız'a karşı ben freni yani biraz böyle ben iyi oynayacağını düşünüyorum. Tahminleri sonraya bırakıyorum arkadaşlar. Tahminler en son program sonuna kalacak. Valencia Baskonya maçı haftanın şimdi Fenerbahçe Real Madrid Fenerbahçe-Beko Real Madrid maçı için şöyle bir yıldız attın ya, bu maçın yanına 4-5 yıldız atmak istiyorum. Çünkü iki takım da savaşacak. Yani ortaya varını yoğunu koyacağı, tüm kim, yani iki takımın da oyuncularının kimyasının %100 olarak çıkması gereken, sahada olması gereken bir maç olacak. Valencia-Baskonya maçı. Haftanın maçına Valencia-Baskonya maçı olarak koyuyorum ben. Buraya şöyle bir 4-5 yıldız atalım yanına. Zenit-Makabi maçı. Zenit'in de çok iyi bir Zenit'e galibiyet gelecek bu maçta. Çünkü çok iyi oynaması gereken bir maç. Zaten VTB liginde dün CSKA Moskova'ya karşı güzel bir galibiyet aldı. Yine ben Maccabi'ye karşı şahane bir performans göstereceklerini düşünüyorum. Olympiakos Kimki maçı, bu da müthiş bir maç. Bence bu maç da çok güzel olacak. Armani Milano Anadolu Efes maçı. Yani bu Ettore Messina Ergin Ataman maçı olacak bu maç. Müthiş bir maç. Barcelona bayağı ya, yani müthiş bu haftayı arkadaşlar, Perşembe Cuma lütfen Euroleague maçlarını açıp izleyelim. Tahminler birazdan gelecek. Düşüncelerim birazdan gelecek. Şu anda değil. Önce bir geçtiğimiz haftayı şöyle bir analiz edelim ki bu haftaya bir bakalım. Geçtiğimiz hafta çünkü çok önemliydi. Çift maç haftasıydı. Saatimiz 1.35 olmuş. Ne ara 1.35 oldu. Çok çabuk akıyor zaman. Şimdi hızlı geçiyorum. Olimpia Milan, Kızıl Yıldız Olimpia Milano maçını zaten az önce konuştuk. Kızıl Yıldız 72, Olimpia Milano 93'lük bir skorla kazandı. Farklı bir skorla. Kızıl Yıldız'da her program söylediğim Jordan Lloyd 22 sayı 3 asistlik performans gösterdi. Bu arada Jordan Lloyd şu anda röportaj listemin en üst sıralarında, yani bir numaralı röportaj yapmak istediğim oyuncu herhalde Euroleague'de. Düşüncelerini merak ediyorum, hayata karşı bakış açısını merak ediyorum, ideallerini, hedeflerini merak ediyorum. Yani çok acayip bir yere geleceğini düşünüyorum Jordan Lloyd'un. Özellikle önümüzdeki sezon farklı bir takımda göreceğimizi düşünüyorum ben. Dobrich'te 14 sayıyla bu arada mücadele etmiş. Kızıl Yıldız'da Olimpia Milano'da Kevin Punter 23 sayıyla maçın yıldızı oldu. Zach Lidey ve Shavon Shields de 14 sayıyla bu galibiyete yardım eden iki oyuncu. Tabii ki Kevin Punter. Bu hafta Kevin Punter'a da dikkat etmemiz lazım Anadolu Efes maçında. Çok tehlikeli bir oyuncu. Hakikaten çok tehlikeli bir oyuncu Kevin Punter. İkinci tehlikeli oyuncu olarak da ben Shavon Shields'i koyuyorum. Müthiş soğukkanlı, saha hakimiyeti, yani her şeyiyle, savunmasıyla, hücumuyla inanılmaz bir oyuncu Shavon Shields. O da bu hafta Anadolu Efes'e karşı tehlikeli oyuncuların başında geliyor bence Olimpia Milano'da. Jergis Kaunas Alba Berlin maçında Jergis Kaunas 96-86'lık skorla zaten Alba Berlin'i mağlup ettiğini söyledik. Lekavicius 21 sayı 5 asistle oynadı. Nigel Hayes ve Thomas Walkup da 15'er sayı üretti bu maçta. Alba Berlin'de Eriksson 19 sayıyla en skorer isim oldu. Fakat galibiyeti getirebildi mi? Bu 19 sayı maalesef Alba Berlin'e getiremedi. Zenit CSKA Moskova maçı. Güzel maçtı. Az önce de söylemiştim zaten. Zenit'te Billy Barron 24 sayı, Will Thomas 13 sayı, Kevin Pangos da 12 sayı 7 asistle oynadı. Bu arada bu sabah kendi kendime şey düşünüyordum. Ya röportaj, yani şimdi Euroleague, NBA veya işte Eurocup, FIBA oyuncularıyla ben röportaj yapıyorum. Yani herhalde her hafta 3-4 farklı oyuncuyla ben her hafta röportaj yapıyorum. Şimdi benim röportaj yapıp gerçekten anlayamadığım bir, yani röportajda nasıl konuştuğunu anlamadığım veya yani o enerjisini anlayamadığım şu güne kadar tek bir oyuncu oldu ve röportajdan tek bir yani bunu tüm açık yürekli, yani tüm gönlümle söylüyorum, tüm kalbimle söylüyorum. Bir oyuncudan ben röportaj yaparken röportajdan zevk alamadım. Çünkü yani röportaj vermeyi bilmiyor demeyeyim. Kesinlikle böyle bir şey söylemiyorum ama röportaj vermekte zorlanan bir oyuncu ki çok tecrübeli bir oyuncu. O da Will Thomas. Yani gerçekten keşke röportajı izleyebilseniz ama hiçbir yere koymayacağım tabii ki o röportajı. Yani Will Thomas'ı ben farklı izliyordum. Artık farklı izliyorum röportajdan sonra. O kendisine 13 sayı kaydetmiş şimdi önümde açıkken. Bunu da söyleyeyim dedim. Çünkü bu sabah Will Thomas'ı düşündüm. Yani acaba ya oyuncularda acaba böyle bir medyaya karşı nasıl konuşulur? Veya takımların medya menajerleri konuşmayı çok iyi beceremeyen veya konuşmayı çok hakim olmayan oyuncular acaba hiç oturup ya bak şimdi sorular sorulduğunda böyle yap şöyle yap şeklinde acaba hiç bir şey söylemiyorlar mı? Onu da merak ediyorum. Aslında o da güzel bir konu. Bunu sormak lazım. Şimdi aklıma gelmişken böyle yüksek sesle sizlere de söyleyeyim dedim. CSKA'da Voigtman 21 sayı, Şengelya 14 sayı, Hackett ve Will Clyburn'de 13'er sayı ürettiler. Voigtman bu sezon CSKA'daki favorilerin başına geliyor zaten, her programını söylüyorum. Şengelya'yı söylememe gerek yok veya Will Clyburn'un geri dönüşünü de söylememe gerek yok. Şahane. CSKA Moskova Playoff'ta güçlü bir CSKA Moskova izleyeceğimizi düşünüyorum ben, ki çoğu kişi bana katılmıyor ama ben öyle düşünüyorum. Panathinaikos Baskonya maçı 82-97'lik skorla Baskonya galibiyeti aldı. Mitoğlu 22 sayı 8 rebound üretti. Bu maçta Panathinaikos adına Hezonya 14 sayı, Santros 14 sayı ve Ben Benti ile 11 sayı üretti. Baskonya'da da Giatraitis 25 sayı 5 asist ve bu sezonun benim için Baskonya'da favorilerine. Bu arada şöyle, Giatraitis gerçekten çok soğukkanlı. Ne yapması gerektiğini bilen, saha hakimiyeti çok kuvvetli olan bir oyuncu. Fakat Polonara, yani böyle fırtına, hani şimşekler olur ya böyle gül, böyle ay güçlü ses getiren, ya inanılmaz bir oyuncu Polonara. 22 sayı 10 rebound 4 asist yapmış zaten bu maçta. Ama Polonara'nın zaten Anadolu Efes'e karşı da o pota altı hakimiyeti veya fake'leri, ya her şeyle müthiş bir oyuncu. Polonara zaten sezon başından beri söylüyorum. Herhalde sezon sonuna kadar söylemeye devam edeceğim gibi gözüküyor. Bakalım playoff'larda hiçbir Türk takımıyla eşleşmesin de Baskonya eğer playoff oynarsa. Tek dileğim o. Zoran Dragic de 20 sayı, Henry 11 sayı 10 asist. Henry de çok tehlikeli bir oyuncu. Bunun da altını çizelim Henry için. Yani Henry'nin Anadolu Efes maçında birkaç pozisyondaki birkaç hareketini gerçekten anlayamadım. Mental olarak çok enteresan bir oyuncu. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Anadolu Efes Real Madrid maçı. Real Madrid maçından gerçekten şahane bir skorla Real Madrid deplasmanından ayrıldık. 108 skor kaydettik Real Madrid karşısında. 183 sayıda tutabildik Real Madrid'i. Yani tutabildik derken tuttuk Real Madrid'i. Sertaç Şanlı bu maçın yıldızı oldu bence. 17 sayı üretti. Shane Larkin aynı şekilde 16 sayıyla mücadele etti. Kurnoslav Simon sezonun en soğukkanlı Anadolu Efes'te tüm kimya, yani kimya böyle bir bozulduğu anda Kurnoslav Simon eğer saha içinde olayın içine girerse o kimya tekrar geri döner. Tekrar Anadolu Efes'i o kimyaya geri kazandıran oyuncunun ben Kurnoslav Simon olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli oyuncu, gerçekten ne yapıyor ne ediyor. Kötü durumlardan Anadolu Efes'i kolaylıkla çıkarmayı becerebilen ve başaran bir oyuncu oluyor Kurnoslav Simon. Her kritik zamanda Anadolu Efes adına 15 sayı kaydetmiş. Vasilije Misic de 13 sayı, Rodrick Bobo'a 12 sayıya ve Chris Singleton 11 sayıyla çift halinde oynayan oyuncular olarak Anadolu Efes maçında mücadele etmişler. Şimdi Anadolu Efes'te bir takım kimyası var, takım gücü var. Bireysel değil de takım oyunu izliyoruz ve bundan çok keyif alıyorum. Her Anadolu Efes'i izlediğimde Sertaç Şanlı'nın 17 sayısı, Shane Larkin'in 16 sayısı, Simon'un 15 sayısı, Misic'in 13 sayısı, Boban 12 sayısı, Singleton 10, yani bu müthiş bir kimya var. Bu kimya sezonlarca devam etsin diyorum. Hiç bozulmasın diyorum. Aynı şekilde Fenerbahçe adına da aynı şeyi söylüyorum. Türk temsilcilerimiz gerçekten öyle bir ivme yakaladılar ki, öyle bir başarı yakaladılar ki gözden bir Türk yorumu olarak gözden nazardan uzak olsun diyeyim. Jay Tompkins Real Madrid'de en fazla sayıyı bulan oyuncu oldu. 19 sayı buldu. Rudy Fernandez 13 sayıyla mücadele etti. Garuba 12 sayı ve Alosen de 11 sayı buldu. Bu maçta tabii ki Shane Larkin'in başlamasıyla Simon'un o etkileyici oyun yönlendiriciliğiyle, yani bu maç zaten başladı ve güzel bir şekilde de bitti. Bu maç adına yani 108 skor kaydettik ya Real Madrid'de. Yani bazıları hatta sosyal medyada dalga geçer gibi yazmış. Gerçekten dalga geçer gibi Real Madrid'le. Müthiş. Hiç bozulmasın bu kimyamız, öyle söyleyeyim. Şimdi önümde bir haber var. Tekrardan ben bunu tabii ki buraya şey almışım, not almışım. Çünkü geçen hafta biz Samet'le Mike James'in kadro dışı kalmasından sonra, Mike James'i konuştuktan sonra o kadar mesaj yağdı ki ben de bu mesajlardan sonra tabii ki şöyle bir şey not almışım. Ama çok da Mike James konuşmak istemiyorum açıkçası. Zaten gitti, ülkesine geri döndü. Güçlü bir CSKA izleyeceğimizi düşünüyorum dedim. Ama Itudis de zaten bir açıklama yapmış. O açıklamasını yazmışım ben. Şöyle Zenit maçından sonra ilk yani çift maç haftasının ilk maçından sonra şöyle bir açıklaması var. Bugün burada gördüğünüz kadro ve Joel Bolombo yani sakat. Nikola Mitrinov sakat. Zaten sakat dememe gerek yok ki açıklama yapayım ben size. Bugün burada gördüğünüz kadro ve Joel Bolombo ve Nikola Milutinov gibi sakatlıkları sebebiyle Moskova'da kalan oyuncularımız ben yardımcılarımla birlikte bu harika takımın başında burada olduğum sürece sezon sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz kadro bu. Demiş İtulis artık bence bu yani geri şey bir sürü şey not almışım ama daha fazla okumaya gerek yok. İtulis hocam çok çok şey sabit fikirli değiştirmeyecek fikrini ve galibiyet alacak ama şampiyonluğu getireceğini ben bu sezon CSKA'ya düşünmüyorum ve sezondan sonra zaten geçen hafta da konuştuk konuğumla ben CSKA'nın başında İtulis görecek miyiz önümüzdeki sezon? Görmeyecek miyiz? Emin değilim açıkçası. Bence bununla alakalı çok fazla yorum yapmayayım. Zaten İtudis'e de konuştuğumda şey dedi. Moskova'ya gittiğimde yani konuştuğumuzda şunu söylemişti. Sezon sonunda seninle oturalım. Yunanistan'da, İstanbul'da bir yerde kahve içelim. Ben her şeyi anlatacağım dedi. Bakalım anlatsın. Belki önümüzdeki sezon Radyo Spor'da sizlerle paylaşırım. Neden olmasın? Maccabi bu arada İtudis'i gerçekten hem saha içinde hem saha dışında ben ayrı seviyorum. Çok çok takdir ettiğim. Onu da tanıyorum, ailesini de tanıyorum. Hakikaten çok takdir ettiğim bir koç. Çok takdir ettiğim bir hoca. Tabii 2019 döneminde keşke Efes'e karşı o finalde galibiyeti almasaydı ama olsun. Ona rağmen seviyoruz İtudis hocamı. Maccabi Tel Aviv Barcelona maçı sürpriz maç. Bence haftanın sürpriz. Yani bir Panathinaikos Milano sürpriz skor diyorum. İki Maccabi Tel Aviv Barcelona sürpriz skor diyorum. Sürpriz skor olmasının nedeni 99-94 skorla Maccabi Tel Aviv hiçbir iddiası olmadan Barcelona'yı yenmeyi başardı. Ante Zizic müthiş bir performans sergiledi. 24 sayı 8 reboundla bu maçı yani en skorer ve en verimli oyuncusu oldu. Nikola Mirotic de 23 sayı 10 rebound kaydetti. Corey Higgins 20 sayı, Kuric ve Davis de 12 sayıyla mücadele etti. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ki ben galiba bu programda söylemiştim. Ya yani şöyle bir şey var. Olimpia Milano aklıma geldi. Brandon Davis deyince niye aklıma geldi bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Malcolm Delaney'siz Olimpia Milano çok daha iyi bir Olimpia Milano. Yani benim fikrim, benim kararım o şekilde, o yönde. Bunu da şöyle söyleyeyim dedim. Bir söylemek istedim. İçimden geldi. Şimdi diğer maçımıza gidelim. Fenerbahçe Beko Almanya'da Bayern Münih'e konuk oldu. Ve ben bu maçtan önce zaten buna çok inanıyordum. Ve herkese de söylüyordum. Ya Bayern Münih karşısında bence keşke galibiyeti alsa ama alamayacak şeklinde yorumlar yapıldı bana. Kanaldan arkadaşlarım da yaptı bu yorumu. Kanal dışında sektörden arkadaşlarım da yaptı bu yorumu. Fakat ben her zaman Fenerbahçe'nin yeneceğini bu maçta düşünüyordum. 68-77'lik skorla Fenerbahçe yendi ve playoff'taki yerini de garantiledi. Yani playoff'u garantiledi. Yerini garantilemedi ama playoff potasındaki yerini garantiledi diyelim daha doğru olur. Bayern Münih de 13. yenilgisini yaşadı bu maçta. Fakat tabii ki çift maç haftasının ikinci maçında Jagis Kanas'a karşı gelen galibiyetle de playoff'taki tabii ki onlar da yerlerini garantilediler. Playoff yerini yani. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 19 sayı 4 reboundla oynadı. Guduric 18 sayı ve Yan Veseli, biricik Yan Veselimiz bir an önce sağlığına kavuşsun. Hep söylüyorum, hep söyleyeceğim sağlığına kavuşana kadar çünkü ona ihtiyacımız var. O da 15 sayıyla mücadele etti. Wade Baldwin 17 sayıyla oynadı ve Lucic de 11 sayıyla oynadı fakat galibiyeti getiremediler kendilerine. Pablo Laso bu arada teknik faulden dolayı bunu da yazmıştım. Yani Olympiakos maçında karşılamada Olympiakos'a karşı oynanacak olan maçta yani men cezası aldığı için takımıyla birlikte çıkamadı. Onu da notunu almışım. Onu da sizlere aktarayım dedim. Asvel Khimki maçı uzatmaya gitti maç. Fakat Khimki Moskova rakibinin müthiş bir maç oldu. 80-85 skorla kendi evinde yendi. Alexis Schwedt maçı tabii ki 32 sayıyla tamamladı. Jordan Mickey de 28 sayı 9 reboundla oynadı. Güzel bir Khimki Moskova izledik. Khimki yani maç sonu izledik diyelim öyle söyleyeyim. Ve ben oradaki salonda çünkü taraftarları gördüm. O taraftarlara gelen galibiyetten dolayı gerçekten çok mutlu oldum. Sonuçta ihtiyaçları vardı. Yüzlerinin gülmesine ihtiyaçları vardı. Tabii ki şu anda çok en iddiasız takım sonuçta Khimki Moskova. Bakalım Khimki'si önümüzdeki sezon ne olacak? Yani iç yapılanma olarak ne olacak? Alexis Schwedt ne yapacak onu da merak ediyorum. Bakalım bakalım diyoruz. Olympiakos Valencia maçı. Yani iddiası olmayan bir Olympiakos dedik. Fakat Olympiakos 32. maçında 15. galibiyetini getirdi. 88-79'luk skorla Olympiakos Valencia'yı yendi. Printezis 18 sayı üretti bu maçta. Vezenkov da 19 sayı 6 reboundla maçı tamamladı. Valencia'da Klemen Prepelic 12 sayı üretti. Yani Valencia nasıl bir Valencia izleyeceğiz bu hafta? Baskonya'ya karşı çok merak ediyorum. Gerçekten merak ettiğim bir Valencia var. Çok iddialı başladılar ama o iddia bir gidiyor bir geliyor. Bir dengeler, kimyalar değişiyor. Orada neler olacak bekliyoruz. Jargis Kalmas Bayern Münih maçı. Evet. Jargis bu maçta maalesef playoff şansını yitirdi. Fakat kulüp yani Bayern Münih olarak söylüyorum. Kulüp tarihinde İlk kez playofflarda yer almayı garantiledi Andrea Trinchieri hocamla Bayern Münih. Thomas Volkap bu arada çok güzel bir yer. Thomas Volkap'ı izlerken gerçekten çok iyi bir basketbol izlediğimizi düşündüm. Bu Bayern Münih'e karşı Jargis Kaunas'ta. 16 sayı 4 reboundla mücadele etti. Nigel Hayes de çok başarılı bir performans sergiledi. O da 12 sayı 6 rebound. Hatta aynı şekilde Geoffrey Lovern'de. Fakat Geoffrey Lovern'in bazı birkaç pozisyonuyla bence Jargis Kaunas bu maçı kaybetti. Ve Lucic'in Lucic zaten 13 sayı 6 rebound 2 blokla oynadı ve ya bir blok o kadar önemliydi ki Bayern Münih adına son saniye, son dakikada gerçekleşen o blok. Gerçekten Lucic'i tebrik ediyorum. Çok tehlikeli bir oyuncu. Çok çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Seneye bakalım hangi takımda göreceğiz Lucic'i. Jordan Lloyd için neyi söylüyorsam aynı şeyi Vladimir Lucic için söylüyorum. Jalen Reynolds da 12 sayı üretti. Bayern Münih'i tebrik ediyorum. Playoff'larda nasıl bir Bayern Münih izleyeceğiz? Hangi takıma karşı savaşacak ve yarışacak olan bir Bayern Münih izleyeceğiz. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi Anadolu Efes Baskonya maçı var. Bu Anadolu Efes Baskonya maçında Shane Larkin esti. Yani şöyle Shane Larkin fırtınası izledik. Shane Larkin rüzgarı aldık. Şöyle bir Vitoria Gasteiz'den İstanbul'a doğru uzanan 30 sayıyla oynadı. Şahane bir performans sergiledi. Shane Larkin'i tebrik ediyorum ve sezonun galiba Shane Larkin için galiba değil. Shane Larkin sezonun en fazla sayı attığı maçını kendi adına oynadı. Baskonya'ya karşı ve Kurnoslav Simon sezonda, yani bu sezon için söylüyorum, gerçekten Anadolu Efes'in böyle lider ruhlu oyuncusu dediğimiz, hani Vasile Misic'e de diyorum tabii ki lider ruhlu oyuncu, Shane Larkin'e de aynı söylüyorum ama Kurnoslav Simon ayrı bir tecrübe, ayrı bir liderlik var içinde. O da 21 sayı 5 asist üretti Baskonya'ya karşı. Vasa'da 16 sayı 5 asistle oynadı. Moerman 14 sayı ve Sertaç Şanlı da 12 sayı 4 blokla bu maçı tamamladı. Müthişti ya. Shane Larkin'e zaten ayrı bir parantez açıyorum ama takım enerjisi tekrar altını çiziyorum. Takım enerjisi, takım kimyası çok ayrı bir şey. Yani çok farklı bir oyun izliyoruz biz Anadolu Efes'ten bu sezon ve umarım böyle devam eder. Fakat Bask ekibinde de, yani Baskonya'da da Akile Polonara 23 sayı 8 rebound 6 asistle maça, yani inanılmaz bir performans, inanılmaz bir Shane Larkin'e fırtına diyorum ya, ben aynı şeyi Akile Polonara için de söyleyebilirim. Müthiş bir oyuncu. Umarım, yani şunu seneye, önümüzdeki sezon hangi takımda göreceğiz, hangi takımda izleyeceğiz bilemiyorum ama ben İtalya'da da yaşamış biri olarak ve İtalya milli, yani Türkiye milli takımını zaten... Türkiye milli takımı her şey benim için. Fakat hani bazı milli takımları da gönülden destekleriz ya. Ben İtalya'yı da o şekilde gönülden destekliyorum. Ve o yüzden İtalya basınında da bunu yazdım. Bunu söyledim. Yüksek sesle bir röportajımda, çok önemli bir röportajımda söyledim. Hatta Akile Polonara ile röportaj yaptığımda da bunu da belirttim. Akile Polonara röportajında. İtalyanca yapmışım röportajı. İtalyanlar sesimi duysun diye. Bir an önce İtalya milli takımında izlemek istediğim oyuncu, tek oyuncu Akile Polonara. Müthiş bir oyuncu. Dikkat edilmesi gereken, hatta bu hafta Valencia'ya karşı oynanacak olan maçta en dikkat edilmesi gereken oyuncu ve en iyi oynayacak oyuncu Akile Polonara olacağını tekrardan düşünüyorum ve ikinci iyinin de Pierre Henry olacağını düşünüyorum. Pierre da bize karşı oynadığı maçta 15 sayı 8 asist üretmiş. Bu arada reklama gitmemiz lazım. Çok konuşuyorum durdurulamaz şekilde ama bir kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asist devam ediyor. Devam, devam. Milyoner, bahsin ilk adresi. Milyoner.
Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben vakit nasıl bu kadar çabuk geçti onu anlayamadım. Olsun. Bu arada tek ya, yani konuk almadığımda tek başıma yaptığım programlarda niye bilmiyorum ama daha uzun sürüyor. Daha konuşmak isteğim daha oluyor. Ama maşallah diyelim. Şimdi diğer maçları okumak istiyoruz. Zaten 3-4 maç kaldı. Kimki maçını okuyamadım sizlere. Asfer'e karşı CSKA kimki maçını okuyamadım. Fenerbahçe Beko Barcelona maçıyla alakalı şunu söyleyeceğim. Yan Veseli'ye tekrardan acil şifalar diliyorum. Bir an önce toparlasın. Bir an önce ben bir an önce Yan Veseli'yi izlemek için sabırsızlanıyorum ama Marco Gudur için de bu maçta Barcelona maçında attığı 18 sayı çok değerliydi. Kyle O'Quinn 17 sayı 4 rebound attı ve kaydetti ve Nando De Colo'da 12 sayıyla maçı tamamladı. Şimdi Fenerbahçe'de aklım Real Madrid Fenerbahçe'ye gidiyor sürekli. Fenerbahçe'de gerçekten kimya, oturan bir kimya var. Oturan bir denge var. Koçun oyunculara olan güveni, Yan Veseli, Nando De Colo, Bartel, yani Kyle O'Quinn, tüm Pierre, yani oyuncular aslında gerçekten kimyayı buldular. Bu Yan Veseli'nin sakatlığı umarım bu kimyayı bozmaz ve Real Madrid'e karşı galibiyeti getiririz bu hafta yani İstanbul'da ve her şeyin iyi olmasını diliyorum Fenerbahçe için, çünkü kötü bir görüntüydü. O videoyu herhalde bir 10-15 defa izledim, Yan Veseli'nin sakatlanma videosunu. Yani gerçekten çok kötü. İyi niyetli basketbol oynansın diyorum. Güzel basketbol oynansın diyorum. Ve şimdi bu haftanın maçlarını okuyorum. Çünkü kaç dakikamız kaldı? 3 dakikamız kaldı. Hemen hızlı şekilde. Zamanlar yetmiyor. Bu arada mesajlarınızı alıyorum. Siz de çok tatlısınız. Herkese, tüm takip edenleri, izleyenleri, hızlı konuşmam çok hoşlarına giden Radyo Spor dinleyenleri de var. Teşekkürler. Çok sağ olun ama gerçekten bu kadar hızlı konuşmuyorum. Ama konuşmam lazım şu anda ki bitirebilmem için. Çünkü vaktimiz daraldı. Şimdi bu haftanın maçları. CSKA Moskova Asfer maçı. Şimdi CSKA Moskova Asfer maçında favoriler bence CSKA Moskova olmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü Zenit'e karşı dün yenildiler. Tamam. Evet, ama Euroleague'de bir denge var. Euroleague'de alınan özgüven var. Mike James'in gidişinin çok etkileyeceğini düşünmüyorum takımın kimyasını. Çünkü mental olarak daha iyi bir CSKA Moskova var diyelim. Ve Asfer'e karşı da çok iyi performans gösterecek ki kendi evlerinde oynayacaklar bir CSKA Moskova olduğunu düşünüyorum ben. Playoff'lardan önceki maalesef son hafta bazı takımları son defa izleyeceğiz. Bunlar da Jagis Kaunas Panathinaikos maçı olacak. Lütfen bu hafta Perşembe Cuma televizyonlarınızı açın ve bu maçların keyfini çıkarın. Doya doya izleyin. Çünkü önümüzdeki sezon Eylül-Ekim'e kadar bazı takımları izleyemeyeceğiz Euroleague'de. Yani Euroleague'de bitiyor zaten Mayıs ayında ama yani izleyelim ya. Biz Perşembe Cuma televizyonlarımızı açalım, izleyelim. Jagis Kaunas Panathinaikos maçı diyorduk. İki takım da formda, iki takım. Panathinaikos'un geçen hafta aldığı özgüvenle, Milano'ya karşı aldığı özgüvenle çok iyi bir deplasmanda çok iyi bir galibiyet getirebileceğini düşünüyorum ben. Galibiyet demiyorum. İyi bir galibiyet getireceğini düşünüyorum. Anlayan anladı. Panathinaikos diyorum bu maçın adına. Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı. Evet. Şimdi bu maçta bir S aldım. Çünkü S verdim yani. Şimdi Real Madrid iddialı. Çok iddialı olması gereken bir maç. Playoff için. Playoff'ta yerini garantilemesi için. Fenerbahçe Beko'nun da gücünü göstermesi lazım. Yani Real Madrid deplasmana geliyor, buraya geliyor. Bu maçın yıldızını Kızıl Yıldız'a veriyorum. Kızıl Yıldız'ın galibiyeti getireceğini düşünüyorum. Valencia Baskonya maçı haftanın en iddialı maçı. Bu maçta da ben de iddialı konuşuyorum ve Baskonya'nın galibiyeti alacağını düşünüyorum. Bu maçta Valencia Baskonya maçında Baskonya'nın kazanacağını düşünüyorum. Ben Zenit Maccabi maçı, Zenit'in bu maçta iddialı olduğunu düşünüyorum ve Zenit'in kazanacağını düşünüyorum. Olympiakos Kimki Moskova maçı. Bu maçta enteresan bir maç olacak. Bu maçı da izleyelim. Gerçi bu maçı izlemeyelim arkadaşlar. Bu maçı çünkü bu maç esnasında oynanacak diğer maçta Anadolu Efes Ermeni Anadolu Efes olacak. Ya bu maça şöyle bir göz atarız biz. Ama bu maç da keyifli bir maç olacak. Ben bu maç adına da Olympiakos diyorum. Çünkü kendi evlerinde oynayacaklar. Kim ki biraz yorgun bir kim ki var. Armani Milano Anadolu Efes maçına gelecek olursak ben bu maçta Anadolu Efes'in kazanacağını düşünüyorum. Anadolu Efes momentum arkasına aldı. Shane Larkin'in de dediği gibi momentumla gidiyorlar Milano'ya. Bakalım neler olacak demeyelim çünkü neler olacağını ben öngörebiliyorum. Yanlış da olabilir, doğru da olabilir ama Anadolu Efes'in bu maçta galibiyeti getireceğini düşünüyorum bizlere. Barcelona Bayern Münih maçı müthiş bir maç. Müthiş keyifli bir maç. Yani bu maç adına da şimdi Armani Milano Anadolu Efes adına Ettore Messina, Ergin Ataman dedim ya, bu maç içinde Yaskevicius ve Trinchieri ikilisi diyorum. Bu maçta da bir es verelim ve Barcelona diyelim diyorum ben. Gerçi bu maçın dengeleri çok değişebilir ya. Bayern Münih de galibiyeti alabilir. Ya bu maç için çok konuşmak istemiyorum ama çok keyifli bir hafta bizleri bekliyor EuroLeague adına. Playoff'lardan önceki son maçlar olacak bu maçlar. Kesinlikle tüm maçları izleyelim derim ben. Eğer işiniz yoksa akşam açın. Tüm EuroLeague maçlarını izleyin. Çünkü Jagis Kaunas'ı, Panathinaikos'u veya Abu Berlin'in Kızıl Yıldız'ı veya EuroLeague playofflarına kalamayacak mesela Maccabi'yi veya kim ki'yi uzun bir süre izleyemeyeceğiz. Maçların tadlarını çıkaralım. Çok konuştum. Ali Erim orada beni bekliyor ve bana bakıyor. Ne zaman bitireceksin diye. Evet Ali, bitiriyorum şu anda. Benden sonra Ali Erim ve Mert Elham ne oldu? Neye geldin? Neye baktı? Bir video izliyorlarmış, pardon. benden sonra Ali Erim ve Mert Elam yayında olacak. Evet. Deniz Aksoy'la asistin, yani milyonerin sunduğu Deniz Aksoy'la asistin bugün de sonuna gel. Ali Erim stüdyoyu bastı. Söylemek istediğim bir şey mi var Ali?
Biraz daha kalabilirsin.
Kalayım mı?
Tabii kal. Ne acelesi var?
Tamam o zaman. Değerli Radyo Spor dinleyenleri, saat başını verelim dedi. 15 saniye sonra tekrardan sizlerleyim. Bitirmiyorum o zaman.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asist devam ediyor. Devam. Milyoner, bahsin ilk adresi.
Milyoner. Evet sevgili Radyo Spor dinleyenleri, bu bir veda vaktidir. Bu arada stüdyoda iki kişi var da, iki kişi neyse benden sonra birazdan kimler olduğunu öğrenebilirsiniz. Radyo Spor'u kapatmayın. Şimdi videoların sunduğu Deniz Aksoy'la Asist programının sonuna geldik. Haftaya salı playofflardan önce ve kesinleşmiş bir playoffla inşallah yani görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asist sona erdi. Milyoner, bahsin ilk adresi. Milyoner.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.